Ayrım 30, Şeytan Seçeneği, Frederick Forsyth, sayfa 307. Daha sonraları Kuzey Fransa'da Le Turquoise havaalanından kalktığı anlaşılan küçük bir özel Cessna uçağı, Heathrow, Brüksel ve Amsterdam trafik kontrol kuleleri tarafından izlenmekteydi. Uçak kuzeye doğru 1500 metrede Freya yönünde uçuyordu. Telsizler aynı anda çalışmaya başladı. ''Kimliği belirsiz uçak, kendinizi tanıtın ve geri dönün. Yasak bölgeye girmek üzeresiniz.'' Fransızca, İngilizce ve Hollandaca konuşuluyordu ama bir etkisi olmadı bu çağrıların. Ya pilot alıcısını kapatmıştı ya da başka bir dalgadaydı. Yerdeki telsizciler çeşitli kanalları taramaya başladılar. Nimrod uçağı radarında görününce bağlantı kurmaya çalıştı. Cessna'nın pilotu umutsuzlukla yolcusuna döndü. ''Lisansımı iptal edecekler, çılgına döndü hepsi.'' ''Telsizi kapat!'' diye bağırdı yolcusu. ''Bir şey olmaz, merak etme. Sen onları duymadın bile, tamam mı?'' Yolcu kamerasını kavrayıp telefoto objektifini ayarladı. Gittikçe yaklaşan süper tankere doğrultmuştu objektifini. Teknenin burnundaki nöbetçi şimdi güneybatıda olan güneşe gözlerini kısarak baktı. Uçak güneyden geliyordu. Terörist birkaç dakika baktıktan sonra cebinden bir portatif alıcı verici çıkartıp bir şeyler söyledi. Köprüdekilerden biri mesajı almış, panoramik camdan baktıktan sonra aceleyle dışarı çıkmıştı. O da motor omurtusunu duyabiliyordu. Yeniden köprüye girip uyuyan arkadaşını sarstı. Ukraynaca emirler yağdırdı, adam koşarak aşağı indi, kaptan kamerasının kapısını vurdu. Kamerada her ikisinin de sakalları uzamış Thor Larsen ile Andrew Drake hala masanın başında oturuyorlardı. İkisi de bitkin görünüyordu. Tabanca hala Ukraynalı'nın elinin erişebileceği yerdeydi. Bir adam ötesindeki güçlü transistörlü radyosundan son haberleri dinliyordu. Maskeli adam içeri girip Ukraynaca konuştu. Lider kaşlarını çattı, adama kamerada nöbete gitmesini emretti. Drake koşarak kaptan köprüsüne çıktı. Bir yandan da kara maskesini yüzüne geçirmişti. Cessna 300 metre kadar üstlerinde bir tur attıktan sonra yükselerek güneye doğru uzaklaştı. Drake üstüne çevrilmiş olan zoom objektifi görmüştü. Uçağın içindeki fotoğrafçı sevincinden çılgına dönmüştü. ''Şahane!'' diye bağırdı. ''Müthiş bir şey. Gazeteler bu resim için ne vermezler?'' Andrei Drach içeri girip bir dizi emir yağdırdı. El telsiziyle burundaki nöbetçinin görevine devam etmesini söyledi. Köprü nöbetçisini de aşağıda uyuyan iki adamını çağırmak için gönderdi. Üçü birlikte döndüklerinde yeni bir dizi emir yağdırdı. Kameraya döndüğünde oradaki nöbetçiyi dışarı çıkartmadı. ''Avrupa'daki o sersemlere şaka etmediğimi anlatmak zamanı geldi.'' dediler sana. 5 dakika sonra Nimrod'daki kamera operatörü iç telefondan kaptan pilota seslendi. ''Aşağıda bir şeyler oluyor efendim.'' Filo komutanı Latham pilot bölmesinden çıkıp arka tarafta aşağısının çekilen resimlerinin büyük ekrana yansıtıldığı bölüme geçti. Freya'nın güvertesinde iki kişi yürüyordu. Arkadaki adamın elinde makineli tüfek vardı ve tepeden tırnağa kadar karalar içindeydi. Önde yürüyenin ayağında lastik ayakkabılar, hafif bir pantolon, sırtında 3 kara çizgi olan naylon bir rüzgar ceketi vardı. Öğleden sonrasının soğuk rüzgarından korunmak için başlığını kaldırmıştı. ''Arkadaki terörist ama öndeki tayfalardan biri galiba,'' dedi kamera operatörü. Latin başını salladı. Resimler tank renkli olduğu için renkleri ayırt edemiyordu. ''Daha yaklaş ve resimleri merkeze ilet.'' Objektif güvertenin 10 metresi tüm ekranı doldurana kadar yaklaştı. İki adam şimdi ekranın tam ortasındaydılar. Kaptan Thor Larsen renkleri görebiliyordu. Kamerasının penceresinden gözlerine inanamayarak bakıyordu dışarı. Arkasındaki teröristin silahının namlusu Norveçli'nin beyaz kazağının tam ortasına nişanlanmıştı. Ön güvertenin yarısında uzaklıktan dolayı kibrit çöpü gibi görünen iki kişiden karalar giyinmiş olanı durdu, makineli tüfeğini kaldırdı, önünde yürüyen adamın sırtına doğrulttu. Pencerenin camının kalın olmasına karşı yine de tek el ateşin çatırtısı içeriden duyulmuştu. Kırmızı rüzgar ceketli adam sanki sırtına bir tekme yemiş gibi gerildi, kollarını iki yana açtı, yere düştü ve bir kere yuvarlandı kaldı. Thor Larsen gözlerini kapattı. Teröristler tankeri ele geçirdikleri sırada Danimarka asıllı Amerikalı 3. kaptan Tom Keller'ın üstünde açık renk bir pantolon ile sırtında 3 kara çizgi olan kırmızı bir rüzgar ceketi vardı. Larsen aldığını cama dayadı, sonra doğrulup Svoboda olarak tanıdığı adamın yüzüne baktı. Andrei Drach bakışlarını kaçırmadı.
''Onları uyardım,'' dedi öfkeyle. ''Ne olacağını söyledim onlara. Onlar ise kalkmış oyun oynuyorlar. Ama şimdi artık oynayamayacaklarını öğrendiler.''
20 dakika sonra Freya'nın güvertesinde olanlar Londra'nın ortasındaki bir makineden resim olarak çıkıyordu. Bundan 20 dakika sonra da olayın ayrıntıları Bond'daki Federal Başbakanlığın telexine yazılmaktaydı. Saat 4.30'tu. Başbakan Bush kabine üyelerine baktı.
Bir saat önce özel bir uçağın anlaşıldığına göre fotoğraf çekmek amacıyla Freya'ya 300 metre kadar yaklaştığını size üzülerek bildirmek isterim.
10 dakika sonra teröristler üzerlerindeki Nimrod'un kameraları altında tayfalardan birini güvertede kurşuna dizdiler. Tayfanın cesedi şu anda güverte iskelesi altında yatıyor. Odaya ani bir sessizlik çökmüştü. Bakanlardan biri kimliği biliniyor mu diye sordu.
Hayır, yüzü rüzgar ceketinin başlığıyla örtülüymüş.
Namussuzlar, dedi savunma bakanı. Şimdi İskandinavya'da bir değil 30 aile acı çekecek. Bıçağı sokup çevirmesini iyi biliyorlar.
Bu olaydan sonra 4 İskandinav hükümeti de aynı şeyi yapacaklar ve onlara ben yanıt vermek zorundayım, diye Hagowitz atıldı. Elimizde başka bir seçenek olduğunu sanmıyorum.
Oylamaya geçilince Hagowitz'in önerisinin çoğunluğun oyunu aldığı görüldü. Almanya'nın İsrail Büyükelçisi'nin İsrail Başbakanı ile acele görüşmesi, kendisinden Almanya adına teröristlerin istediği garantiyi vermesi istenecekti. Bu garanti verildiği takdirde federal hükümet Batı Almanya dışında olan masum insanları daha fazla acıdan kurtarmak için Mishkin ile Lazarev'i İsrail'e göndermekten başka bir seçeneği olmadığını üzülerek kamuoyuna açıklayacaktı. Teröristler garantiyi vermesi için İsrail Başbakanına gece yarısına kadar süre tanıdılar, dedi Bush. Bize de uçak korsanlarını bir uçağa koymamız için sabaha kadar. Kudüs'ten onay gelene kadar açıklama yapmayacağız. Bu onay olmazsa zaten elimizden hiçbir şey gelmez. Saat 5'te nöbetçi değiştirildi. Tankerin burnunda ve bacanın üstünde 10 saattir bekleyen iki adam içeri girip sıcağa, yiyeceğe ve uykuya kavuştular. Onların yerine gelenlerde güçlü el fenerleri ve portatif telsizler vardı. İlgili NATO müttefiklerinin aralarında vardıkları anlaşmaya göre Freya'nın üzerinde yalnızca Nimrod dolaşıyor, gemiyi bir an bile gözden kaçırmıyor, önemli bir durum olduğu takdirde çektiği fotoğrafları derhal Londra'ya iletiyordu. Nimrod konusundaki bu anlaşma deniz üstü teknelerini kapsamıyordu. Denize kıyısı olan her ülke kendi deniz kuvvetlerinden bir gözcünün olay yerinde olmasını istemişti. Öğleden sonra Fransız hafif kruvazörü Montcalm sessizce güneyden yaklaşıp Freya'nın 5 mil dışına yerleşti. Frisian adaları bölgesinde seyretmekte olan Hollanda'nın Breda'sıyla tankerin 6 mil kuzeyinde demir atmıştı. Onun yakınında da Almanların füze taşıyan savaş gemisi Brunner yer alıyordu. İskoçya'nın Leith limanına bir nezaket ziyareti yapmakta olan İngilizlerin HMS Argyll'de gökyüzünde ilk akşam yıldızı belirdiğinde Freya'nın batısındaki yerini aldı. Bu 6000 tonluk egzojet füzeleriyle donatılmış bir hafif kruvazördü. Modern gaz türbinli ve buharlı motorları derhal yola çıkmasını mümkün kılmıştı. Taşıdığı Data Link kompüteri ile de 5000 metre yüksekte dolaşan Nimrod ile bağlantı halindeydi. Kruvazörün arka güvertesinde bir de Westland Wessex helikopteri bulunmaktaydı. Savaş gemilerinin denizaltı kulakları da Freya'yı üç taraftan sarmışlardı. Su üstünde radarlar sürekli olarak okyanusu taramaktaydılar. Nimrod'un da üstünde dolaşmasıyla Freya görünmeyen bir elektronik gözetim altına alınmıştı.
Batı Almanya Büyükelçisi Başbakan Benjamin Golan'dan özel bir görüşme için randevu istediğinde Batı Avrupa'da saat 5, İsrail'de ise 7'ydi. Büyükelçiye Şabat gününün bir saat önce başladı ve dindar bir insan olan başbakanın evinde dinlenmeye çekildiği bildirildi. Ancak gerek başbakanlık özel dairesi, gerek başbakan Kuzey Denizi'nde olup bitenlerden habersiz olmadıkları için bu istek kendisine hemen iletildi. Gerçekten de Tor Larsen'in saat 9'daki yayımından beri İsrail haber alma örgütü Mossad Kudüs'e sürekli bilgi iletiyordu. Öğle saatinde İsrail'i ilgilendiren istemlerde bulunulduğunda durum konusunda ayrıntılı raporlar hazırlanmış ve Başbakan Golan saat 6'da Şabat'ın resmen başlamasından önce bunların hepsini okumuştu. Kendisine telefon eden yardımcısına Şabat'ı bozup arabayla oraya gelemem dedi. Telefona çıkmakla zaten doğru yapmadım. Yürüyemeyecek kadar da uzun yol. Büyükelçiye evime gelmesini söyle. 10 dakika sonra Alman elçilik arabası başbakanın Kudüs'ün sayfiyesindeki alçak gönüllü evinin önünde duruyordu. Geleneksel Şabat Şalom selamlamalarından sonra Büyükelçi, Sayın Başbakan, bu Şabat saatlerinde sizi rahatsız etmek istemezdim ancak bir insan yaşamı söz konusuysa Şabat'ı bozmaya izin verildiğini sanıyorum. Başbakan Golan başını salladı. Bir insan yaşamı söz konusuysa ya da tehlikedeyse buna izin vardır. İşte şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Son 12 saattir Kuzey Denizi'ndeki süper tanker Freya'da olup bitenleri biliyorsunuz sanırım. Başbakan durumu çok iyi biliyordu. Hele öğlen yayımlanan mesajdan sonra teröristlerin Filistinli Araplar olmadığı kesindi. Hatta bunlar fanatik Yahudiler bile olabilirlerdi. Ancak Mossad'ın dış kolu ile adının baş harfleriyle Shin Bet olarak anılan İç Şerut Bitahon örgütünün raporlarında bu fanatiklerin her zaman bulundukları yerlerden ayrılmamış oldukları belirtilmişti.
Bunu biliyorum Sayın Büyükelçi ve öldürülen denizci için üzüntünüze katılıyorum. Federal Cumhuriyet'in İsrail'den istediği nedir?
Sayın Başbakan, ülkemin bakanlar kurulu saatlerdir konuyu enine boyuna tartışmış durumda. Teröristlerin şantajlarına boyun eğmek nefretle kınanacak bir davranıştır. Ancak olay yalnızca Almanya'nın bir iç sorunu olsaydı direnmek mümkün olabilirdi. Şimdi ise bu koşulları göz önünde bulundurarak bu istekleri kabul etmek eğilimindeyiz. Bu yüzden hükümetim İsrail devletinden Lev Mishkin ile David Lazarev'i ülkesine kabul etmesini ve teröristlerin istedikleri yargılanmama ve sınır dışı edilmeme garantilerini vermesini istemektedir. Başbakan Golan de saatlerdir böyle bir isteğe nasıl bir yanıt vereceğini düşünmekteydi. Onun için bu öneriye hiç şaşmamıştı, vereceği yanıtı hazırlamıştı. Hükümeti çok ince dengeli bir koalisyon hükümetiydi. Halkın arasında çoğunluğun olmasa bile yine de önemli bir bölümün SSCB'nin Rusya'daki Yahudilere karşı tutumunun karşısında olduğunu ve bunların Mishkin ile Lazarev'i Baader-Meinhof çetesi ya da FKÖ sınıfında göremediklerini biliyordu. Gerçekten de çoğu onların Sovyet uçağını kaçırarak kurtulmuş olmasını haklı görüyorlar, tabancanın da bir rastlantı sonucu patlamış olduğuna inanıyorlardı.
İki konuda anlaşmamız gerek Sayın Büyükelçi. Mishkin ile Lazarev Yahudi olabilirler. Ancak İsrail devletinin onların ne işledikleri suçlarla ne de şimdiki özgürlük istemleriyle bir ilgisi yoktur.
Teröristler de Yahudi iseler buna kim inanır diye düşünüyordu bir yandan da.
İkinci nokta da şu, İsrail devletinin Freya'nın mürettebatının durumu ya da tekne havaya uçurulduğu takdirde doğacak sonuçlarla da doğrudan doğruya bir ilişkisi bulunmamaktadır. Şantaja uğrayan ya da baskı altında tutulan İsrail devleti değildir.
Bunu anlıyoruz Sayın Başbakan.
Şu halde eğer İsrail bu iki adamı kabul etmeye karar verirse, bunu ancak federal hükümetin isteği ve başvurusu üzerine yaptığı kamuoyuna açıkça belirtilmelidir.
Bu başvuruyu hükümetim adına yapıyorum efendim. 15 dakika sonra bir çerçeve üzerinde anlaşmışlardı. Batı Almanya İsrail'e başvurduğunu resmen açıklayacaktı. Bunun hemen ardından da İsrail böyle bir başvuru ve istemi istemeyerek kabul ettiğini bildirecekti. Daha sonra Batı Almanya tutukluları ertesi sabah saat 8'de serbest bırakacağını belirtecekti. Bildiriler Bonn ve Kudüs'ten bir saat sonra ve 10'ar dakika ara ile yayımlanacaktı. İsrail'de saat 7.30, Avrupa'da ise 5.30'tu. Tüm kıta boyunca akşam gazetelerinin son baskıları olayı öğleden beri izleyen 300 milyon okur tarafından kapışılıyordu. Son başlıklarda kimliği belli olmayan denizcinin öldürülüşü ve Le Touquet'de bir Fransız fotoğrafçısı ile bir Fransız pilotunun tutuklandığı haberleri yer almaktaydı. Radyo bültenlerinde Batı Alman Büyükelçisi'nin Başbakan Golen'i Şabat günü evinde ziyaret ettiği ve 20 dakika kadar görüştüğü bildiriliyordu. Konuşmaları konusunda bilgi verilmediği için söylentiler çeşitliydi. Televizyon ise kandırabildiği herkesi ekrana çıkartıyordu. Ancak olayın gidişini gerçekten bilenler de ekrana çıkmaktan özenle kaçınmaktaydılar. Nimrod'un çektiği öldürülen denizcinin fotoğrafı yetkililer tarafından basına verilmemişti. Gece yarısı baskıya giren sabah gazeteleri ise Kudüs ya da Bonn'dan bir haber çıkabileceği umuduyla birinci sayfalarını açık tutuyorlardı. İç sayfalarda Freya, taşıdığı yük, deniz kirlenmesi, teröristlerin kimler olabileceği konularında makaleler yer almaktaydı. Sir Julian Flannery başbakana raporunu verdiğinde güneşli bahar günü de sona ermek üzereydi. Rapor kısa olmasına karşın çok geniş kapsamlıydı. Başbakan şu halde Sir Julian teröristlerin Freya'yı gerçekten ele geçirdiklerini, havaya uçurup batırma durumunda olduklarını ve bundan kaçınmayacaklarını, bunun mali bakımdan çevre sağlığı ve insan yaşamı açısından sonuçlarının da akıl almayacak boyutlarda olduğunu kabul etmemiz gerekiyor dedi. Evet efendim, bu çok kötümser bir yorum ama yine de bunalım idare komitesi daha iyimser bir bakışın fazla acelecilik olacağı kanısında. İki nöbetçinin dışında bunların yerine geçen diğer iki kişiden başka kimse görülmedi. Birinin köprüde, birinin tutuklu denizcilerin başında, bir de liderleri olduğunu hesaplarsa 7 kişi olduklarını düşünebiliriz. Silahlı bir baskın birliğini durduramayacak kadar az sayıda olabilirler ama buna güvenip işe girişemeyiz. Teknede pek az ya da hiç dinamitleri olmadığını, olanı da yanlış yerlere yerleştirdikleri de düşünülebilir. Ama buna dayanıp bir işlem yapmamız olanaksız. Patlatma aygıtları bozuk olabilir, ellerinde bir yedekleri olmayabilir ama buna da güvenemeyiz. Daha başka insan öldürmek istemeyebilirler. Son olarak da Freya'yı gerçekten havaya uçurup intihar etme eğiliminde olmayabilirler. Ama bunların hiçbirine dayanıp harekete geçemeyiz. Başbakanın özel telefonu çalınca kadın açtı. Telefonu kapatınca gülümseyerek baktı Sir Julian'a. Bir felaketle karşılaşma olasılığı uzaklaşıyor sanırım. Batı Alman hükümeti isteği İsrail'e ilettiğini açıklamış, İsrail'de Alman istemini kabul edeceğini bildirmiş. Bonn sabah saat 8'de iki uçak korsanını serbest bırakacak. Saat 7'ye 20 vardı. Aynı haber Kaptan Thor Larsen'in odasındaki transistörlü radyodan da dinlenilmişti. Drake silahını kaptanın üzerinden ayırmadan bir saat kadar önce ışıkları yakmış, perdeleri çekmişti. Kahve maşrapası 5 kere doldurulup boşalmıştı. Şimdi yine su fokur diyordu. Her iki adam da iyice yorgundular. Ancak biri bir dostunun ölümüne karşı duyduğu acı ve öfkeyle doluydu. Diğeri ise kazandığı zaferle sevinçli. ''Kabul ettiler'' dedi Drake. ''Kabul edeceklerini biliyordum.'' Thor Larsen gemisinin kurtulduğuna sevinmiş olmalıydı. Oysa içinde zapt etmeye çalıştığı öfkesi bu rahatlamayı duymasını engelliyordu. ''Daha bitmedi'' diye homurdandı. ''Yakında biter. Dostlarım saat 8'de salıverirlerse en geç saat 1 ya da 2'de Tel Aviv'de olurlar. Kimliklerinin belirlenmesi ve radyo haberlerinde bildirilmesi için bir saat geçeceğini hesaplarsak yarın saat 3 ya da 4'te durumu öğrenmiş oluruz. Karanlık basınca da sizi sağ salim bırakacağız. Dışarıdaki Tom Keller'dan başka dedi Norveçli. Onun için üzgünüm ama ciddi olduğumuzu kanıtlamamız gerekirdi. Bana başka bir seçenek bırakmadılar. Sovyet Büyükelçisi'nin ısrarlı, sert ve sık sık yinelemesi açısından olay pek olağanüstüydü. Devrimci bir ülkeyi temsil etmelerine karşın Sovyet elçileri genellikle batılı kapitalist ülkeler tarafından başlatılan diplomatik kurallara uymakta titizlik gösterirlerdi. David Lawrence ısrarla Büyükelçi Konstantin Kirov'un kendisiyle ABD Dışişleri Bakanı olarak görüşüp görüşemeyeceğini telefonla sık sık soruyordu. Kirov ise mesajının Başkan Matthews'a olduğunu, Genel Sekreter Maxim Rudin'in Başkan Matthews'a iletmek istediği özel bir mesaj bulunduğunu yinelemekteydi. Başkan sonunda Kirov'u kabul etmeye razı geldi ve orak çekiç flamalı uzun siyah araba öğle saatinde Beyaz Saray'a girdi. Avrupa'da saat 7'ye çeyrek vardı. Oysa Washington'da henüz 2'ye çeyrek vardı. Büyükelçi doğruca merak ve şaşkınlıkla kendisini bekleyen başkanın karşısına çıkarıldı. "Sayın Başkan, Genel Sekreter Maxim Rudin'den aldığım emirle sizinle görüşmek istedim," dedi Kirov. "Size onun mesajını olduğu gibi bildirmekle yükümlüyüm. Uçak korsanı ve katil Lev Bişkin ile David Lazarev tutuklu bulundukları cezaevinden salıverilecek olurlarsa SSCB Dublin Anlaşması'nı 1-2 hafta hatta belki de hiç imzalamayacaktır. Sovyetler Birliği antlaşmayı süresiz olarak reddedecektir." Başkan Matthews şaşkın şaşkın baktı Sovyet Büyükelçisi'ne. Kendisini toparlaması için birkaç saniyenin geçmesi gerekmişti.
"Yani Maxim Rudin anlaşmayı yırtıp atacak mı demek istiyorsunuz?"
Kirov karşısında baston yutmuş gibi kas katı duruyordu.
"Sayın Başkan, size iletmem istenen mesajın birinci bölümü bu. İkinci bölümü de şöyle. Bu mesajın kapsamı kamuoyuna açıklanacak olursa SSCB aynı tepkiyi gösterecektir."
Büyükelçi çıkınca William Matthews çaresizlik içinde Lawrence'a döndü. "David, neler oluyor Allah aşkına? Nedenini açıklamadan Alman hükümetine verdiği karardan dönmesi için baskı yapamayız ki."
"Korkarım bunu yapmak zorundasınız Sayın Başkanım. Maxim Rudin size başka bir seçenek bırakmadı."
30. ayrımın sonu. Sayfa 317.